Tekrar.
Oysa adımız
yemeklere, hazırlayana güzel yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk dakikalarında içimizden biri köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Bugüne kadar birçok karma ve kişisel sergi açan fotoğraf sanatçısı, emekli TRT personeli Tahir Uzun da amatör fotoğrafçılık, fotoğrafa dair projeleri, fotoğrafa meraklı gençlere önerileri ve TRT yapımı olan Anadolu'nun Gözleri belgeselinde hazırlanan kendisine dair bölümü konuşacağız. Ve hemen sonrasında programımızın ikinci bölümünde haklarımız köşemizde yayınımız sürecek. Ankara Acıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak en fazla hangi konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmaktadır? Serbest dolaşım, ayrımcılık yasağı, aile bütünlüğünün korunması hakkında ne gibi kararlar alınmaktadır diye soracağız kendisine. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
İçimizden biri. Hayatın Sesleri içimizden biri köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugüne kadar birçok karma ve kişisel sergi açan emekli TRT personeli fotoğraf sanatçısı Tahir Uzun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evinize hoş geldiniz.
Sağ olun.
Demek daha
sağ
doğru
olun.
Bir ifade olur sanırım. Çünkü yıllarınızı verdiniz bu özel kuruma. Neler yaptınız o günden bu yana? Çok kısa anlatır mısınız dinleyicilerimize?
1976 yılında girdiğim kurumda 3 yıl önce emekli oldum. Yaş haddinden emekli oldum. Çok güzel günlerim geçti. Bu kurumun kıymetini bilmenizi rica ederim. Çünkü çok güzel bir kurum. Güzel günlerimiz geçti. Yıllardır fotoğrafla uğraşıyorum. İlk başladığım analog makineyle 1968-69 yılında Lübitel marka, şu anda üretilmediği için ismini söylememde mahsur yok. 6'lık bir makineyle başladım. Sonra diğer markalar devam etti. 2004 yılında dijital fotoğrafın yaygınlaşmasıyla beraber dijitale geçtim ve fotoğraf çekme dijitalde biliyorsunuz daha da kolay. Beğenmediğinizi silme şansınız var. Onun için dijital fotoğrafla beraber fotoğraf çalışmam arttı. Ankara'da 7 mahalleyi çekerek, 7 mahallenin kapılarını, sokaklarını çekerek, şu anda değişmiş olan sokaklarını çekerek güzel bir arşiv hazırladım. Onu sergiye dönüştürdüm.
Kaç yılıydı bu fotoğrafları çektiğiniz yıl?
Bu fotoğrafları çektiğim yıl 2007-2008 yıllarıydı ki Ankara'nın Hacettepe, Hamamönü vesaire gibi yerleri Hacı Bayram'ın bölgesi değişmemişti. Hı hı. Eski hallerini çektim.
Evet,
daha
evet.
Sonraki yıllarda da yeni hallerini çektim.
Ben tam da onu sormak için bu soruyu yönelttim. Evet. Çünkü 2007 üzerinden 13 yıl geçmiş.
Evet,
2020 yılındayız. O 13 yıldaki değişimi bizzat sizin fotoğraflarınızda görebilmemiz mümkün.
Tabii. Bunları özellikle fotoğrafta şimdi bu arşivleme olayı da çok önemli. Zamana tanıklık yapıyorsunuz.
Evet.
O sokakları çekiyorsunuz, değişiyor. İnsanları çekiyorsunuz, değişiyor. Eski fotoğraflar aldığınız zaman özellikle İstanbul'da çekilmiş fotoğrafları fotoğrafın kalitesine kesinlikle bakmazsınız. Değişmiş olan mekana,
evet.
Değişmiş olan insanlara bakıyorsunuz.
Bu tip arabalar mı varmış, eskiden?
Evet.
Evler böyle miymiş?
Hatta Türk filmlerini seyrederken bile öyle
evet,
fotoğraf
evet.
Aynı şekilde. Kapadokya'da özellikle çalışıyorum. Burası benim doğup 11 yaşıma kadar büyüdüğüm yer. Uçhisar kasabasında doğdum, büyüdüm. Oradaki eski durumlarını çekiyorum. Kayalar bile eskiyor inanın. Eskiyor, yıpranıyor.
Aşınıyor.
Dolayısıyla bu aşınma daha sonraki çekişlerde bu farkı görebiliyorsunuz. Şimdi yeni turizmin artmasıyla beraber bir eksi olarak söyleyelim. O doğal görüntüler bozuluyor. Yapılaşmalar oluyor. Yapılaşmalar bir şekilde düzgün yapılaşmalar olsa bile
silüeti
biraz daha
bozuyor,
silüeti bozuyor. İstenmeyen şekillerde yapılar oluşuyor. Dolayısıyla bir köy havasından bir bakıyorsunuz turistik bir yöre havasına giriyor. Onun için eski hallerini çekiyorum, yeni hallerini çekiyorum ve bunları arşivliyorum. Bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Şu ana kadar 2 tane kitap hazırladım. Birisi Kapadokya Renk Ahenk, bir tanesinde Doku Ritim Uyum. Şu andaki elimdeki Doku Ritim Uyum kitabı şu anda maketi hazırlanmış durumda. Bunların 70 tanesi Kapadokya'daki Doku Ritim Uyum'la ilgili fotoğraflar. Bir 70 tanesi de Türkiye'nin değişik yerlerindeki çekmiş olduğum Doku Ritim Uyum'la ilgili fotoğraflar. Bununla beraber Ege bölgesinden başlayarak Fethiye'den devam edip Finike'ye kadar Ören yerlerini yani Likya yolunu çektim. Bunları proje proje hazırlıyorum. Hazırlayıp arşivliyorum. Tabii dijitalde olduğu için hard disklerde arşivleme imkanı daha fazla. Daha kolay. Onları yapıyorum. Emekli olduğum için bunların tasnifini yapıyorum. Kitaplarda fotoğraflarım yayınlanıyor. Bundan mutlu oluyorum. 2015 yılında Anıtkabir Fotoğraf Yarışması yapılmıştı. Anıtkabir Fotoğraf Yarışması'nda hazırlamış olduğum, çekmiş olduğum Etnografya Müzesi'nin yani Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Ankara'ya nakledildiğinde ikametgahı olan Etnografya Müzesi'nin önünden Anıtkabir'i çektim. Ve o fotoğrafım Anıtkabir Fotoğraf Yarışması'nda birincilik kazandı. Daha sonra bu fotoğrafım Stockholm'de Türkiye'yi tanıtan fotoğrafların içerisinde yer aldı ve sergilendi.
Ne güzel.
Bu tür çalışmalar mutlu ediyor.
Şu an bizim önümüzde olan sevgili dinleyiciler Doku Ritim Uyum kitabı. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bu güzergahları kendiniz belirlediğinizi ifade ettiniz.
Evet.
Bu kitabın ya da işte bu albümün konusu doku olsun, ritim olsun, uyum olsun. Bunun da mı siz belirliyorsunuz yoksa fotoğrafları çektikten sonra mı isimlendirmek daha kolay?
Şimdi fotoğrafları önce bir geziye çıktığım zaman ayrım yapmaksızın çekiyorum. Daha sonra bunları kategorize ediyorum. Doku ritmi uyanlar, manzara olanlar, daha da ilerisi mesela bir program dahilinde bir çalışma daha yapıyorum. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Medusa Başı. Ege bölgesinden Akdeniz'e kadar seyahat ettiğimde lahitlerin üzerinde Medusa başını gördüm. Tesadüftür dedim. Açıkça detaylı da Medusa'nın kim olduğu, ne olduğu ile ilgili bilgim yoktu. Bunları çektikçe lahitlerin üzerinde gördüm, masklarda gördüm falan. Medusa'nın ne olduğu ile ilgili araştırma yaptım. Medusa'nın başı kesildiğini, başından akan kanın kimilerine göre iksir, kimilerine göre zehir olduğunu öğrendim. Yılan başlı kız biliyorsunuz Medusa. Lahitlerin üzerine iksir anlamında korusun mezardaki kişiyi, lahitte yatan kişiyi korusun diye rölyef olarak işlendiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye çapında bir araştırma yaptım. Şu ana kadar gördüğüme ve araştırdığıma göre benden başka da bu konuya eğilen olmamış. Türkiye'nin değişik yerlerinde Uzunca Burç'tan Silifke'ye, Apollon Tapınağı'na kadar çok değişik yerlerde rastladım. Bunlardan bir çalışma yaptım. Bunu bir gösteri haline getirdim. Şu anda böyle bir çalışmanın da ayrıca devamını yapıyorum.
Kolay gelsin. Aslında anlatırken bile inanın gözleriniz parlıyor.
Evet,
o kadar heyecanla anlatıyorsunuz ki. Fotoğraf çekmek böyle bir duygu demek ki. O heyecan işin içinde olması gerekiyor.
Çok güzel bir fotoğraf çektiniz. Bir geziye çıktınız. Beklemediğiniz anda bir şey çektiniz. Eve gelirken çok değişik duygularla geliyorsunuz. Hemen gideyim bilgisayara bakayım, bilgisayara takayım. Daha bir farklı nasıl görürüm, nasıl çekmişim diye. Hele bir de gördüğünüz zaman büyük bir zenginlikle arşivliyorsunuz. Bunlar değişik duygular.
Evet. Şu da çok önemli. Dediniz ki önce dijital makineler yoktu. Analog makinelerle başladım. Benim şöyle bir şey başımdan geçmişti ve gerçekten çok aslında üzüldüğüm bir anımdı. Paylaşayım sizlerle. Öğrencilik yıllarımda İstanbul gezisi yapıyoruz ve gerçekten fotoğrafa biz de öğrencilik yıllarında merak saldık. Elimizde tabii analog makineler var ama tabii çok da hakim değiliz makinelere. Fotoğrafları çektik. Sanıyorum 20 poz muydu, 40 poz muydu hatırlayamayacağım.
30-35 pozdu.
Sonrasında tabii her bastığımızda o klik sesini duyuyoruz ama çekip çekmediğimizin farkında değiliz. Sonrasında tabii o tab ettirmeye gittiğimizde ne yazık ki hazin sonunda karşılaştık. Fotoğraf makinesinin içinde film yokmuş ve biz bundan haberdar değilmişiz. O kadar çektiğimiz kare ziyan oldu ve o kadar üzülmüştük ki.
Analog makinelerin maalesef o sıkıntısı var ve bir de çektim diyorsunuz, filmi takıyorsunuz, film tam takılmamış oluyor. Sarıyorsunuz, sarılmamış oluyor. Bir onun heyecanı da şöyle güzeldi. Çektiğinizi anında göremiyorsunuz. baskıdan çıkıncaya kadar ya karanlık odaya kendiniz sokuyorsunuz tabii o bilginiz varsa, yoksa baskıya veriyorsunuz. Bu da ayrı güzeldi ama şimdi beğenmediğinizde anında silebiliyorsunuz. Daha değişik, parlak olmuş diyorsunuz. diyaframı düşürüyorsunuz ya da yükseltiyorsunuz. Diye
ayarlamayı anında
yapabiliyorsunuz. Titremiş diyorsunuz, tripod kuruyorsunuz. Bunun için çok daha güzel. Bir de şu anda fotoğrafın devamı olarak Kapadokya bölgesinde her sabah, biliyorsunuz Kapadokya'da balonlar kalkıyor. Evet. Her sabah balonlarla beraber Uçhisar'dan gidiyorum. Uçhisar'da da evim var. Yaz ayları çoğunlukla orada duruyorum. Gidiyorum, balonlar kalkmadan bir yere konuşlanıyorum. Balonların ne tarafa gideceğini, rüzgarın esmesi yönünden tahmin ediyorum.
Ama tabii siz tarafa, şanslısınız. Evet, o bölgede doğup büyüdüğünüz için.
Bir toprak atmasıyla ne tarafa rüzgarın eseceğini, balonların nereye gideceğini biliyorsunuz. Ve oraya konuşlanıyorum. Oradan balonların timelapse gibi görüntülerini çekiyorum.
Oradan kalkıyor. Bir teknik?
Diyaframı açık tutmak, yani normal film çekmek şeklinde, timelapse şeklinde değil, film çekmek şeklinde. Bunu daha sonraki dönemlerde hızlandırarak, televizyonlarda gördüğümüz özellikle dizilerde mekanları ve zaman akışını gösterebilmek için hızlandırıyorlar. Onun gibi, onun için o tür bir 100 civarında farklı vadide balon çekmişim. Şu anda onların ayrıca bir kurgusuyla meşgul oluyorum.
Evet, bu kitabın içinde de var, gördüm ama bir tanesi çok ilginç geldi. Sanki yukarıdan çekilmiş gibi balon. O nasıl oldu? O fotoğraf nasıl çekildi?
O yukarıdan, balondan çektim.
Ha, siz başka bir balondaydınız.
Başka bir balondaydım.
Alttaki
evet,
başka
evet,
bir balonu
evet,
çektiniz. Çok evet, güzel. Dronlarla çekim yapıyor musunuz?
Şimdi,
o geldi bir an aklıma.
Biliyorsunuz dronum yok. Bir de şöyle, biliyorsunuz Köroğlu döneminde tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu denirdi. Aynı şekilde şimdi drone çıktıktan sonra ben bu Kapadokya bölgesinde özellikle kayaların üzerinden oradan oraya, oradan oraya vadileri geçerek bir kareyi bulabilmek için çok zaman harcıyorum ama drone'la istediği yüksekliğe çıkarak istediği açıdan çekebiliyor. Fakat ben
aynı tadı vermiyor.
Aynı tadı vermiyor. Ben çektiğimin daha kıymetli olduğunu, çünkü harcadığım emeği biliyorum. Ve fotoğraftan anlayan kişiler de onun önemini hissediyorlar, biliyorlar. Onun için yaşımız nereye kadar gider bilmiyorum ama yaşadığımız sürece fotoğrafa devam diyorum.
Yaşınız daha çok genç Sayın Uzun. Ben tabii dinleyicilerimize de küçük bir tüyo vereyim. Tahir Uzun Beyefendi ile birlikte eğer fotoğraf çekmeye giderseniz, ki bizim sevgili arkadaşlarımızdan biri o tecrübeyi edinmiş. Hiç durmadığınızı, sürekli fotoğraf çekmek için aynı ifade ettiğiniz gibi bir noktadan diğer noktaya tabiri caizse sıçrayarak geçtiğinizi evet, anlatıyorlar.
Şimdi,
hani az önceki evet, o aşka evet, geleceğim, evet, o heyecana evet, geleceğim. Nasıl bir heyecan ve aşka yaptığınız
şimdi
hissediliyor?
Bu heyecanla beraber şu var. Fotoğrafta en önemli şey ışık. Fotoğrafta ışığı kaçırmamak lazım. Işığı iyi takip etmek lazım. Örnek, hangi mevsimde Erciyes'in üzerinden doğar, Erciyes'e yakın doğar sabah güneşi. Hangi mevsimde nereden doğacağını, nereyi aydınlatacağını çok iyi biliyorum. Ya da güneş ne zaman batar, batarken nereyi önce karanlıkta bırakır
ve nereyi kızartır,
nereyi kızartır, onları biliyorum. Onun için onu kaçırmamak adına bu zamanı iyi kullanmaya
çok önemli değil mi?
Çok
o
önemli,
anda
çok önemli.
Ne kadar süre harcanıyor? Ben biriyle konuştuğumda demişti ki bir günümü bile o fotoğrafı çekmek için harcadığım oldu, o aynı noktada durup
evet,
da demişti.
Şimdi yani yeni gelen birisi için ya da bilmeyen birisi için, ben de bilmediğim bir muhite gitsem, bilmediğim bir yere gitsem aynı şekilde, ama Kapadokya bölgesinde sabah ve akşam çıkıyorum ben. Sabah erken çıkarım, balon yoksa, balonlar değilse Uçhisar'dan bir vadiye giriyorum. Kuş seslerini dinleyerek göremeye kadar gidiyorum. Önüme çıkan çok enteresan şeyler olursa çekiyorum. Yoksa oradan binip tekrar arabamın yanına 3-4 kilometrelik vadi yürüyüşünden sonra dönüp geliyorum.
Gezi de zevkli ama
tabii,
fotoğrafı yakalayıp çekmek ayrı bir zevk
tabii,
olsa gerek.
Şimdi orada mutlaka bir şeyler buluyorsunuz, önünüze denk geliyor.
Ya da siz o bakış açısıyla baktığınız için
mutlaka,
belki aynı noktadan biz geçsek
tabii,
onu, o kareyi yakalayamayabiliriz veya öyle bir karenin olduğunu farkında olmayabiliriz.
Bu kitapta gösterebileceğimiz fotoğraflar, örnek verecek olursam, yağmur yağdığı zaman Kapadokya'nın kayaları
ne kadar
farklı
güzel
renge girer.
Hemen anlatalım çünkü dinleyicilerimize, görselimizden evet, de tabii ki görebilirler ama sevgili dinleyiciler, üst taraf açık kırmızı ve pembe tonları, tam orta kısım beyaz, en alt kısımda kıpkırmızı. Çok enteresan ama bu sanki boyanmış gibi. Hiç evet. Fotoğraf izlenimini hissedemiyor insan.
Resim,
gerçekten
resim
böyle.
Tadında.
Resim tadında, evet. Aynen öyle.
Şimdi Kapadokya'da ben bir ışık olduğu zaman, bir de yağmur olduğu zaman çıkıyorum. Yağmurda kayaların rengi değişiyor. Dolayısıyla buluyorum istediğim rengi. Böyle bir serüven işte, her tarafında koşuşturup duruyoruz.
Kolay gelsin.
Onun
peki,
ötesinde diğer sözünüzü kesiyorum. Ankara ile ilgili çalışmalarımdan hala devam ediyorum. Hacettepe'yi olduğu gibi fotoğraflamıştım. Hacettepe, Hamamönü, ondan sonra Hacı Bayram, İsmet Paşa.
Kale.
Eski halde. Kale de dahil bunun içerisine. Daha sonra bunların yeniden fotoğrafladım. Şimdi bunlar bugün ben değerlendiremiyor olsam bile, elimde bulunsa bile, bunlar hepsi bir dosya halinde hazır bekliyor. Benden sonra birileri değerlendirir. Çünkü fotoğraf zamana iz bırakmak anlamında düşünüyorum ben. Mesela Ankara'nın 1954-56 yıllarında terk edilmiş bir mahallesi var. Numune Hastanesi, Anafartalar Caddesi, Saman Pazarı ve Denizciler Caddesi'ndeki arasındaki mahalle. Burası İstiklal Mahallesi. Eskiden Yahudi Mahallesi'ymiş. Daha sonra bunlar ayrıldıktan sonra daha fakir aile gruplarının yerleştiği yer. Ama o dönemki yapılar eskise bile hala duruyor. Sürekli yıkılmakta. Bunların ben bir 10 sene önce fotoğrafladım. Daha sonra yine fotoğrafladım. Yani bu aradaki bozulmaları gözümle gördüm.
Bu amatör fotoğrafçılık konusunda dernekler çok, evet, aslında çalışma, önemli çalışmalar yürütüyorlar. Evet. Sizin de var mı derneklerle bağlantınız?
Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği, FSK, orayla ve Anadolu Fotoğraf Derneği'nde üyeyim. Bu fotoğraf derneklerine gidiyorum. Zaman zaman seçici görevini yapıyorum. Bir üniversitenin birinde bir belgesel hocası arkadaşım vasıtasıyla o okulda, kendisi belgesel hocası, belgesel derslerinde fotoğrafta ışık, fotoğrafta kompozisyon derslerini bana ayırıyor bir gün. Gidip orada ders veriyorum. Bunlar herhangi bir maddi karşılığı olmayan ama manevi olarak huzur veren, birilerine faydalı olduğumu hissettiren çalışmalar.
Ne kadar güzel, eğitimci yönünüz de aslında ortaya, evet, çıkıyor böylelikle. Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan genç kardeşlerimize önereceğiniz, evet, noktalar olur mu bu alanda?
Çok iyi bir soru. Öncelikle bundan başlasam daha iyi olurmuş. Önce fotoğrafı çekmek isteyende heves olacak, istek olacak. İkincisi, kompozisyon dersleri alacaklar. İlla ki bir derneğe falan gitmeye de gerek yok. Şimdi Sabit Kalfagil, Profesör Sabit Kalfagil'in ve diğer hocaların şu anda kitapçılarda satılan kompozisyon kitapları var. Kompozisyon nedir? Fotoğrafta kompozisyon, fotoğrafta ışık, fotoğrafta denge, bunların anlatıldığı kitaplar. Oralardan önce bunları çalışıp sonra bir makine edinirlerse çok iyi olur. Tamam, telefonlar da var. Şimdi oraya da gelelim. Şimdi çok iyi telefonlar var. Güzel fotoğraf çeken. Ama fotoğrafı telefonla da çekilse, makineyle de çekilse bir hatıradan çok biraz daha sanatsal kaygıyla çekmekte fayda var.
Yani o tadı o makineye dokunarak yaşasın,
tabii,
istiyorsunuz,
tabii,
gençler, öyle,
evet,
mi?
Evet. Önce benim 1969-68 orada üstten bakma 6-6'lık bir makinem vardı. Şimdi üretilmeyen. Bununla bir gün Süleyman Demirel bir çimento fabrikasının açılışındaydı. Biz de oradaydık. Demirel'in yanına kadar, ben de lise öğrencisiyim, yanına kadar gidip, o zaman herkeste fotoğraf makinesi de yok, çekmiş olmak bile bana hala o heyecanı hatırlatır. Küçük bir makine edindim ben önceleri, dijital başladığı zaman. Kemerime takıyordum. Çünkü fotoğraf, iyi fotoğraf nerede denk gelir, ne zaman çekilir hiç belli olmaz.
Çünkü, bu da önemli bir
tabii,
nokta gençlerimize.
Tabii,
yanlarından ayırmayacaklar.
Yanlarından
eğer bu işe
ayırmayacaklar. Bayanlarımız çantasında bulunacak. Daha sonraki dönemlerde gezilerle devam ettiğim zaman ya da iyi fotoğraf çekme ihtiyacı hissettiğim zaman tabii makinamı geliştirdim. Daha iyi makineler, daha kaliteli makineler aldım. Küçük makineyle de o kadar enteresan şeyler çekmişim ki. Şimdi tabii hepsini arşivlediğim için iyi ki çekmişim diyorum. Daha sonra kaliteli şeyler çekmeye başladığınız zaman yeterli olmuyor. Hı hı. Önce kompozisyon, önce heves, sonra kompozisyon, sonra bir makine edinmeleri gerekir.
Evet, her şeyin başı heyecan ve heves.
Tabii, tabii.
Aşk eğer bir anlamda bir alana gerçekten büyük sevgi duyuyorsanız, işte sizin gibi yıllar
ben
sonra bunu belki 60, meslek haline getirebilirsiniz.
68 yaşımda olmama rağmen fotoğraf deyince yine gözlerim parlıyor, yine sesim titriyor.
Biliyorum, hissediyorum. Siz şu an konuşurken de o hissiyatı alıyorum. Evet. Gerçekten çok güzel bir duygu oldu, bana geçiyor. Evet. Bu arada sevgili dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. TRT Kurumu değerli konuğumuzun Sayın Tahir Uzun'un bir belgeselini çekti, öyle değil mi?
Evet,
25-26
evet.
dakikalık. Çok kısa ondan da bahsedelim son dakikalarımızda.
Evet, belgeselde Cemalettin İrken, Sayın Cemalettin İrken yönetmeliğinde bir 25 dakikalık Anadolu'nun Gözleri serisinden bir belgeselimi çekti. Anadolu'nun Gözleri Kapadokya şu anda mevcut. İzlemek isteyenler izleyebilir. Buradaki görüntülerin hiçbiri arşivden değil. Tamamını yönetmen ve ekibi çekti. Çok güzel bir Kapadokya belgeseli oldu. Orada benim fotoğraflarıma, geçmiş yıllarıma, onlardan söz ettik.
Evet, aslında bu anı ve hem Kapadokya'yı tabii, hem de sizin fotoğraf mutluluğunuzu ve güzelliğinizi de TRT ekranlarından izlemiş oldu sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Tabii ki YouTube üzerinden de yine siz de eğer merak ediyor ve bakmak istiyorsanız Anadolu'nun
Gözleri Kapadokya.
Kapadokya isimli bu özel belgeseli izleyebilirsiniz diyelim ve size çok teşekkür edelim Sayın
ben
Uzun.
Ben teşekkür ederim.
Bugün bizimle olduğunuz için, o heyecanı, o amatör fotoğrafçılık heyecanını bizlere yaşattığınız için.
Benim yıllarımı verdiğim kuruma davet edip bu konuşmayı yaptığınız için, bu mütalaa yaptığınız için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Thank you. haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli avukatımız da yine çok önemli konuları masaya yatıracağız. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruları konuşacağız. Yurt dışındaki vatandaşlarımız çok dikkatli dinlesinler. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak en fazla hangi konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular oluyor diye soracağız değerli konuğumuza. Ondan önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl çalışır, sistemi nedir? Biraz anlatır mısınız bize?
Evet, aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin kendi ülkelerinde aynı zamanda yargılama yetkisi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılamalarını kabul ettiği bir sistemdir. Özellikle kendi iç yargı organları içerisindeki yargı yollarını tüketmiş olan kişiler, tüm iç hukuk yolları diyoruz biz buna, iç hukuk yollarını tüketmiş olan kişiler eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa, kendilerine haksızlık yapıldıklarına inanıyorlarsa, mahkeme kararlarının yanlış kurulduğunu, yanlış delillerle yanlış kararlar verildiğini ileri sürüyorlarsa ve bu iddiada iseler, o takdirde tüm iç hukuk yollarının tüketilmiş olması şartıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öncelikle ön incelemesi sonucunda bir kabul edilebilirlik şartı var. Yani önce yapılan başvuru hukuka uygun yapılmış mı? Başvurucunun ülkesindeki iç hukuk yolları tüketilmiş mi? Ve kabul edilebilir nitelikte mi? Eğer bu şartları taşıyorsa, örneğin iç hukuk yollarını tüketmiş, onun dışında ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine, örneğin işte 6. madde dediğimiz adil yargılanma hakkının ihlali dediğimiz bir çerçevedeydiyse, o takdirde kabul edilebilirlik şartını yerine getirmiş sayılıyor ve ön incelemeye alınıyor. İncelemeye alındıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi taraflarla yazışmalara geçiyor, savunmalarını istiyor, verilen mahkeme kararlarını inceliyor ve daha sonra da yapılan inceleme neticesinde tarafları gerektiğinde anlaşmaya sevk ediyor. Yani anlaşma yapabilirsiniz, kendi aranızda uzlaşabilirsiniz diyor. Tarafların tekliflerini alıyor, birbirlerine iletiyor taraflara. Ondan sonra eğer taraflar uzlaşı sağlayabilirlerse uzlaşmayla noktalayıp kararını veriyor. Ama yok, taraflar arasında bir uzlaşma olmaz ise meseleyi esasına girerek gerçekten hak ihlali var mı? İşte yargılamada hatalar, yanlışlıklar yapılmış mı? Bunları inceler ve inceledikten sonra bir karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlardan sonra bunun daha bir üst merciği artık yoktur.
Türkiye olarak biz de yine başvurabiliyor muyuz?
Evet, Türkiye anayasamızın 90. maddesinde uluslararası hukuk sözleşmeleri imzalanmış ise yasama organımız Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, o kurallar aynı zamanda iç hukuk kuralı haline geliyor. Türkiye'de Avrupa Birliği ve Avrupa Topluluğu kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılamasını kabul etmiştir. 90. maddeye göre uluslararası sözleşmeyi imzalamıştır. Bu nedenle de artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı zamanda iç hukuk yollarının tüketilmiş olması şartıyla bir başvuru mahkemesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye'de de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilebiliyor. Bir ara formül Türkiye'de geliştirildi. O da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kendi iç hukuk yollarımız içerisinde sayıldı. Ve böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bazı olaylar gelmeden belki de Anayasa Mahkemesi'nde çözülebilir düşüncesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi insan hakları ihlallerinde. Bu durumda da doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden öncelikli olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurup Anayasa Mahkemesi'nden de red kararı alınır ise ondan sonra ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulabiliyor.
Evet, o zaman konulara geçelim. Daha çok hangi konularda başvurular oluyor?
Şimdi aslında tüm Avrupa'da Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de dahil olmak üzere önemli başlıklar var. Bir mesela aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin yoğun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular olabiliyor. Onun dışında ayrımcılığın önlenmesine ilişkin, ayrımcılık yasağının ihlaline ilişkin olaylardan dolayı başvuruda bulunulabiliyor. Serbest dolaşım hakkının ihlal edilmesi nedeniyle, ki bu özellikle Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor veya Türk uyruklu yabancı ülke vatandaşlığını kazanmış vatandaşlarımızı da ilgilendiriyor. Örneğin işte Almanya'da, Fransa'da, daha ziyade Belçika'da orada işçi olarak gidip ikamet eden ve oranın ülke vatandaşlığını kazanan çocuklarıyla birlikte o ülke vatandaşlığını kazanan vatandaşlarımızı da ilgilendiriyor. Onun dışında tabii yoğunlukla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde belirtilmiş olan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurular da var. Bugün aslında her biri ayrı ayrı çok önemli konular. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru konularından üçü çok önemli. Bunlar bir tanesi serbest dolaşım hakkı. Bizim Türk vatandaşlar için oldukça önemli. İkincisi aile bütünlüğünün korunması, özellikle ilk Avrupa'ya göç dalgasının başlamasıyla, daha doğrusu Avrupa'da çalışma imkanları, özellikle Almanya'ya giden vatandaşlarımızın çocuklarını Türkiye'de bıraktığı, işte çocukları, eşi, işte diğer akrabalarıyla ilgili anne babası gibi aile birleşiminden kaynaklanan bir takım uyuşmazlıklar oldukça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Bir diğer önemli husus ise, üç önemli nokta demiştim. Bir tanesi de serbest dolaşım hakkı. Serbest dolaşım, aile bütünlüğünün korunması ve ayrımcılığın önlenmesine ilişkin. Çünkü ayrımcılık da önemli, şöyle önemli. Özellikle yurt dışına giden vatandaşlarımız çalışma amacıyla bu ülkede diğer ülke vatandaşlarına göre görece olarak daha ağır, daha zor, daha uzun mesai koşulları, daha düşük ücretle çalıştırılma gibi maalesef zorluklarla karşılaşıldı. Örneğin ilk gidildiğinde Almanya'ya giden, işte 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda giden vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu özellikle ağır sanayi ve maden ocaklarında çalışma imkanı bulabildiler. Ve bu çalışma imkanlarını buldular. Hem zor koşullarda, ama aynı zamanda da
düşük ücretle.
Düşük ücret ve uzun mesai, evet, süreleri, uzun çalışma süreleri. İşte bu ülke vatandaşlarıyla yabancı işçi statüsündeki vatandaşların ayrımcılığının önlenmesine ilişkin, ayrımcılığın önlenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal eden olaylar var. Bugün tabii hepsini birden zamanımız yetmeyecek. Bugün aslında durmak istediğim konu özellikle Türk işçilerinin, yani yurt dışına giden Türk vatandaşlarının o ülke dışındaki serbest dolaşımları. Örneğin Almanya'ya giden vatandaşımız bir müddet sonra İşte Fransa'ya gidip Fransa'da iş kurup çalışabilir mi? Veya Hollanda'ya geçip yeni bir iş kurabilir mi? Veya kurmuş olduğu işlerinin şubelerini açmak isteyebilir. Bunun içinde bir serbest dolaşım dediğimiz bir imkan var. Bundan yararlanma olayı, dediğimiz gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan kararlar oldu. Bizim özellikle Ankara Anlaşması dediğimiz, Ankara Anlaşması aslında Türk vatandaşların, yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkesinde bulunan Türk vatandaşlarının iş ve çalışma amacıyla diğer ülkelerde de çalışabilme imkanını getiriyor Ankara Anlaşması. Tabii Ankara Anlaşması'nın uygulanması öyle kolay da olmadı günümüze gelinceye kadar. Özellikle mahkeme kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının, işte Demirel davası dediğimiz, Sevince davası dediğimiz, bunlar soyadlarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde soyadlarıyla birlikte anılır. Kararlar, evet, öyle anılır, evet, yani. Bu iki önemli karar aynı zamanda bizde Ankara Anlaşması'nın uygulamaya geçmesi yönünden de çok yararlı oldu. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Türk uyruklu çalışanların Avrupa ile imzalamış olduğumuz 4. Avrupa Adalet Divanı kararları var.
Bu 4. Adalet Divanı kararlarında Türk işçilerinin serbest dolaşımını Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Türk işçileriyle ilgili önemli bir dava sonucunda kazanılmıştır. Biz buna ön karar alma süreci demiştim biraz önce. Bizim bu davamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açıldığında, bireysel başvuru olarak yapıldığında Avrupa Toplulukları Anlaşması'nın 177. maddesine göre ön kabul edilebilirlik inceleme aşamasına alındı ve katma protokol ve ortak konsey kararları doğrultusunda Avrupa Birliği hukuk sistemi içerisinde aslında Türk işçilerinin de serbest dolaşımının yolunu açan önemli kararlar verildi burada. Özellikle 80/3 sayılı bir kararı var. Bu kararda diyor ki Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın 177. maddesi gereğince sözleşmenin, yani işçilerin serbest dolaşımının sağlanması konusunda ülkeler gerekli tedbirleri alır diyerek özellikle yabancı uyruklu işçilerin geldiği ülkenin dışında da eğer yasal ikamet ve çalışma izinleri olmak kaydıyla tabii. Yani bu iki şart çok önemli. Hı hı. Yasal ikamet, yasal çalışma izni. Bu ikisi var ise ancak orada yaşayan vatandaşlarımız başka ülkelerde de, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de çalışma hakkına sahip olabiliyordu. Tabii bu kararla birlikte bundan sadece Türk vatandaşları değil, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde diğer ülke vatandaşları da bu haklardan yararlandı. Şimdi tabii Ankara Anlaşması ve katma protokolün 36. maddeleri Türk işçilerinin Avrupa içerisinde serbestçe dolaşımını sağladı. Ama bu ne zaman oldu? 1987 yılında imzalanan Ankara Anlaşması sayesinde oldu. Tabii Ankara Anlaşması'nın tamamen Türk işçilerinin Avrupa içerisinde serbest dolaşımına tam olarak kabul edilmedi. Ancak yargı kararları bunun önünü açtı. Hmm. Şimdi isterseniz o önemli iki vaktimiz varsa hemen mahkeme kararından bir bahsedeyim. Mesela Meryem Demirel davası. Hani Demirel davası, evet, demiştik ya, soyadına göre, evet, anılıyor. Bu davada Meryem Demirel bir Türk vatandaşı. Almanya'da bulunan eşinin yanına turist vizesi alarak gidiyor. Öyle yapılırdı biliyorsunuz. Öncelikle işte bir davetiye gönderilirdi memlekete. Memleketten o davetiye ile birlikte eşi, çocukları gelirdi ama turist vizesi alırlardı. Vize alıp işte 3 aylık, 1 aylık neyse o süreyle sınırlı olmak üzere kalmak. İşte Meryem Demirel böyle turist vizesiyle Almanya'da çalışan eşinin yanına gidiyor. Ama o 3 aylık vize süresi dolduktan sonra Meryem Demirel Türkiye'ye dönmüyor. Almanya'da eşinin yanında kalıyor. Tabii bunun Alman makamları tarafından ortaya çıkarılması üzerine Meryem Demirel sınır dışı edilmek istiyor. Ama Meryem Demirel bu sınır dışı kararının alındığı tarihte aynı zamanda hamile. Şimdi hamile olduğu için baba Almanya'da. Şimdi eş hamile ve Türkiye'ye sınır dışı edildiğinde çocuğun babasız, yani babasını görmeden büyüme ihtimali var, sıkıntısı var. Hamile bir kadının deport edilmesi, dışarıya gönderilmesi ayrı bir insan hakları ihlali. Burada işte o, hani bahsetmiştim ya, üç önemli konu demiştim. Bir tanesi aile bütünlüğünün, evet, korunması. Evet. İşte burada doğacak çocuğun aynı zamanda babasından da ayrı tutulmuş olması aile bütünlüğünün ihlali niteliğinde sayıldı. Ve aynı zamanda da özellikle Meryem Demirel'in hamileliğinin sonuçlanması beklendi. Yani
çocuğun Almanya'da doğmuş olması
gerekti. Ve bu Almanya'da Yabancılar Dairesi doğumu bekledi. Ve doğumu bekledikten sonra, yani çocuk doğduktan sonra Meryem Demirel'in sınır dışı edilmesine karar verdi. Aslında sınır dışı kararı önceden de ancak gelen tepkiler üzerine çocuğun doğumundan sonraya bıraktılar. Ve Meryem Demirel'i sınır dışı edilmesine Schwabisch dediğimiz bizim Almanya'nın küçük bir kasabası. Buradan sınır dışı edilmesine karar veriliyor. Bunun üzerine Meryem Demirel ve orada avukatları vasıtasıyla, avukatlar tutuluyor tabii, bu önemli bir dava çünkü.
Emsal teşkil edecek bir dava çünkü.
Stuttgart mahkemesinde dava açılıyor. Stuttgart'ta idare mahkemesinde bu dava açılıyor. Davanın açılmasından sonra Meryem Demirel'in bu özellikle işte 1987 tarihinde Avrupa topluluğu ile Türkiye arasında işte serbest dolaşım düzenleyen Ankara Anlaşması'nın da katkısıyla birlikte dava Adalet Divanı'nda Türkiye ve Meryem Demirel lehine karar verilerek önemli sonuçlar elde ediliyor. Bu tabii doğrudan doğruya Ankara maddesi, Ankara Anlaşması'nın tamamen kabul edildiği anlamına gelmemekle birlikte Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın serbest dolaşımının önünü açan önemli bir anlaşma oluyor. Ve bu çerçevede de bu mahkeme kararı sayesinde, Meryem Demirel kararı sayesinde Türkler serbest dolaşım konusunda özellikle Almanya, İngiltere serbest dolaşımın, serbest göçün imzalanması yönünde karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde bugün daha rahat dolaşılabiliyor. Yalnız dediğim gibi işçilerimizin burada önemli olan iki husus vardı. Bir tanesi yasal yollardan bulunduğu ülkeye giriş yapmış olması, orada yasal bir ikametgahının olması ve aynı zamanda da
çalışma
izninin olması gerekiyor. Hemen toparlayalım, bir de şu küçük konu var, onu ekleyelim. Mesela Almanya'ya göç eden eş veya işte Avrupa Birliği'nde yaşayan ülkelerden birine göç eden eş, temel kural olarak iki yıl boyunca Almanya'da eşiyle beraber yaşadıktan sonra eşinin oturma izninden bağımsız olarak oturma hakkını elde ediyor. Yani artık o iki yılın sonunda başka bir yerde ikamet sahibi olabilir. Tek başına ikametgah sahibi olabilir.
Turist veya vizesiyle gitmiş olabilir.
Evet, gitmiş olabilir. Eşinden boşanmış olabilir. Hı hı. Ama o ülkede son iki yıl birlikte ikametgah etmiş ise eşiyle, artık kendisi de tek başına Almanya'da ikamet etme hakkına sahip oluyor. Son olarak bu ortaklık konseyi kararı var. 1/80 sayılı ortaklık konseyi kararının 6. maddesinde diyor ki ayrıca, uygun şekilde bir yıl çalıştıktan sonra aynı işveren nezdinde istihdam edilmek kaydıyla çalışma iznini ve dolayısıyla da oturma iznini eşiyle beraber iki yıllık yaşam şartına bağlı kalmaksızın uzatma hakkına sahip.
Hmm.
Yani eğer diyelim ki burada karı veya koca, fark etmiyor yani kadın veya erkek.
Evet.
Eşiyle beraber iki yıllık oturma şartına bağlı olmaksızın eğer bir işveren nezdinde bir yıl ve daha fazla çalışıyor ise ve aynı işveren nezdinde çalışmaya devam edecek ise veya ediyor ise o kişi de bu iki yıllık birlikte ikamet şartına bağlı olmaksızın orada serbest dolaşma hakkını kazanmış oluyor.
Yani eşinin yanında kalabiliyor.
Evet, kalabiliyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok önemli bir konuydu bugün dinleyicilerimize ulaştırdığınız. Sesinize, solunuza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan bahsettik ve özel olarak serbest dolaşım, ayrımcılık yasağı ve aile bütünlüğünün korunması hakkında alınan kararlara değindi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Dolayısıyla adımız da uygun bir şey.
Edebiyatın Sesleri.